Ayrım 7.
Padişah tutukluları dış baskılarla affedebileceği gibi asker, sivil, aydın bürokrasinin ya da diğer toplum katmanlarının tepkisinden çekindiği için de affedebilir. Ne var ki ikinci nedenin varlığı pek olası değildir. Bu arada Abdülhamit'in yaramaz çocuklarını affeden bir baba edasıyla da bu işi yapmış olması düşünülebilir. Aftan sonra örgüt çalışmalarına devam etti. İdadi ve hatta medrese öğrencilerine kadar uzanan ajitasyonlara rastlanıyordu. Her geçen gün aydınlar ve özellikle öğrenciler arasında özgürlükçü düşünceler yaygınlaşıyor ve eylemler yeni boyutlara ulaşıyordu. 1894'teki Ermeni kalkışması bunu açığa çıkaran olay olarak dikkati çeker. Ermeni bağımsızlık ve özgürlük hareketine bağlı bir örgütün Osmanlı Bankası'nı basması ve bu eylemi amaçlarını yayma ya da anlatma konusunda bir araç gibi kullanmak istemesi İstanbul'da bir Ermeni direnişini başlatmıştı. İşte bu olaylar sırasında gizli örgüt ilk propaganda bildirisini yayınladı. Bildiride şunlar söylenmekteydi. Müslüman ve yurtsever Türkler, Ermeniler öylesine yüz buldular ki tüm yabancılarca saygıdeğer ve devletimizin en yüksek katı olan Bağbali'yi basıyorlar. Başkentimizi tir tir titretiyorlar. Bu küstahça hareketler yurtsever ordumuzun üzüntü nedeni olmaktadır. Ancak bu meydan okurcasına acı ve üzüntü veren hareketler despotların, pis yöneticilerin ezgi ve baskı yapmalarına neden olmaktadır. Biz Türkler tüm Osmanlılar gibi bu despotik yönetimden kurtulmak istiyoruz. Örgütümüz bu amaçlar uğruna eylem veriyor. Gelin bugün Bağbali'ye yürüyelim ve Ermenileri kınayalım. Ezginin, kıyıcılığın merkezi olan Şeyhülislam'ın konağına ve Yıldız Sarayı'na saldıralım. Despotları ortadan kaldıralım, yok edelim, birleşip el ele verelim, gücümüzü çoğaltalım. Bizim de özgürlük ateşiyle yandığımızı, ona layık olmak için tutuştuğumuzu tüm uygar dünyaya kanıtlayalım. Bu bildirinin altında o güne dek görülmeyen bir imza yer almaktaydı. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti. Ermeni direniş hareketi ve ona bağlı olarak gelişen direnç Jön Türkleri etkiledi. Ermeni hareketi rejimin iç çelişkisini ortaya çıkardı. Saltçılığın cinayetler üzerine kurulu kanlı politikasını gözler önüne serdi. Sasun olayına yapılan uluslararası müdahaleler Türkiye'nin bütünleşmesi ve hayali de olsa politik bağımsızlığına kavuşmasından mevcut rejimin ne denli korktuğunu tüm liberal Türklere göstermiştir. A. Alimov. Bildiri bir önemli ilkeyi de sergilemektedir. Şöyle ki, Ermenilerin tek başına hareketi yadsınarak kınanmakta, buna karşı Osmanlı sınırları içindeki tüm halkların ortak eylemi öne çıkarılmaktadır. Halklar, ayrımının üstünde etnik, dil ve din farklarını ortadan kaldıran tek bir Osmanlı ulusu kavramı, Jön Türk hareketinin bir kanadının amacı olarak belirmektedir. İbrahim Temo'nun bildirisi Binnüs'e basılmıştı. Öğrenciler, asker, sivil tüm yurtseverler arasında büyük ilgiyle karşılandı. Ne ki Abdülhamit de olumsuz yönden aynı ilgiyi göstermişti. Nitekim geniş bir tutuklama işlemine girişildi. Örgütün birçok üyesi tutuklandı, ülkenin değişik yörelerine sürgün edildi. Bunların önemli bölümü bir yolunu bularak dış ülkelere kaçtılar ve Paris'te bulunan Ahmet Rıza ile ilişki kurdular. Böylece iç ve dış Jön Türk hareketi arasında o güne değin görülmeyen bir bağ kurulmuş oluyordu. 1895 yılından sonra Jön Türk hareketi yeni bir atılım kazanacaktır. Ne var ki bu atılım 1902 kongresinden sonrasına kadar bir politik protesto eylemi olmanın ötesine geçemedi. Örgütün birçok elemanının tutuklanması ya da yurt dışına çıkmasından sonra örgüt yeni bir merkez komitesi oluşturmuştu. Ve faaliyetine devam etti. Bu merkez komitesinin başkanı Harbiye Nezareti 4. Şube Muhasebe Şefi Hacı Ahmet Efendi'ydi. Komite Yıldız Sarayı'nı koruyan askeri birlikler arasında bile taraftar bulmaya çalışıyordu. 1895-96 yılları arasında gizli örgütün bir tüzüğü de yayınlandı. Bu tüzüğün örgütün ilk merkez komitesinin kurulduğu dönemde meydana getirildiği olasıdır. Tüzüğün içerdiği ana ilkeleri şöyle sıralamamız mümkündür. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti, adalet, eşitlik, özgürlük gibi insan haklarını çiğneyen, tüm Osmanlıların ilerleme ve gelişmelerine engel olan ve vatanı yabancıların ellerine bırakan şimdiki hükümetin hareket şeklini değiştirmek üzere kadın erkek tüm Osmanlı yurttaşlarına açıktır. Örgütün amacı toplumun çıkarlarını sağlamaktır. Arada mülkiyet, kavmiyet, cinsiyet, mezhep taraftarlığı yoktur. Üye oyunda özgür ve bağımsızdır. Toplumu genel çıkarlarından başka hiçbir şeyle kayıtlı değildir. Örgütün görevleri şimdiki hükümetin yerine insan haklarının koruyucusu ve uygarlık yolunda ilerlemenin kaynağı olan meşrutiyet yönetimini geri getirmek ve korumak, genel eğitimin ilerlemesine tüm insanlık ve uygarlığa hizmet etmektir. Bu hayırlı amaçlara varılmasına engel olanlara ve örgütü ne türden olursa olsun zarar ve tehlikeye uğratanlara vatan düşmanı gözüyle bakılacaktır. Örgüt, Osmanlı sülalesinin saltanat ve hilafet haklarını kabul etmektedir. Ne ki, hanedanın şeriata ve yasalara aykırı harekette bulunması, meşrutiyeti kabul etmemesi ve medeni haklarla insan haklarını korumaması durumunda şeriata ve yasalara uygun olarak gereken önlemler alınacaktır. Osmanlı hükümeti bağımsızlıktan ve ilericilikten yana eşitlikçi bir hükümet haline aldıktan sonra örgüt devletin politik bütünlük ve bağımsızlığı, eğitimin yayılması, ahlakın yükseltilmesi, zenginliğin artırılması, ticaretin çoğalması ve bayındırlık gibi vatan ve ulusa ruhça ve maddeten yararlı her türlü girişimde hükümete yardım etmeyi ve onu arkalamayı kutsal bir görev sayar. Tüzüğün bir programın ilkelerini sergileyen maddeleri yukarıda özetlendi. Bunların dışındaki maddeler üyeliğe kabul, yemin, üyelik ödentisi ve bunun gibileri gibi örgütle ilişkili konuları kapsamaktadır. Bu tüzük yeni Osmanlı düşünüşü açısından önemli bazı yenilikleri getirmektedir. Bir kere devrim hak olarak kabul edilmiştir. Diğer yandan üyelik için kadınlara da erkeklere benzer eş haklar tanınmaktadır. Kadın, erkek, Osmanlı vatandaşlarının eşitliği o günün koşulları içinde yeni bir yaklaşım sayılmalıdır. Cemiyet amaçları arasında ekonomik kalkınmayı desteklemek konusunu da saymaktadır. Zenginliğin artırılması ki bunu gayri safi milli hasılanın büyümesi şeklinde tanımlayabiliriz. Jön Türklerin ekonomik sorunlara ve çözümlerine öncelik ya da başka bir deyimle ağırlık tanımasının somut kanıtıdır. Tüzük yurt içi örgütle yurt dışındaki örgütün ilişkilerini de kurmaktadır. Madde 13. Nitekim bu madde uyarınca Meşveret gazetesi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yayın organı olarak kabul edilmiştir. Böylece Paris grubu örgüte bağlanmıştır. Yeni Osmanlılar hareketinde olduğu gibi 1890'lardan sonraki Jön Türk hareketinde de yurt dışındaki eylemlerin önemli bir yeri ve ağırlığı vardır. Özellikle sözünü ettiğimiz ağırlık düşün alanında kendini gösterir. 1895'ten sonra Jön Türk örgütlerinin yurt dışı faaliyetleri daha bir göze çarpar, dikkati çeker hale gelmiştir. 1895'ten sonra Jön Türk hareketi şu gruplar içerisinde oluşur. A. Ahmet Rıza ve Meşveret gazetesi. B. Murat Bey ve Mizan. C. Abdullah Cevdet ve İçtihat. D. Osmanlı gazetesi çevresi. E. Prens Sabahattin'e somutlaşan akım. F. Şurayı Ümmet grubu. Bütün bu gruplar ve onlara bağlı yayın organları 1908 devrimi ve sonrasının düşün akımlarını oluşturmuşlardır. Uzantıları günümüze kadar geldiği gibi etkilerini hala yaşamımızda duymaktayız. Türkiye'deki anayasacı akımlarda asker, sivil, bürokrat aydınlarla yandaşlarının üzerinde sözünü ettiğimiz bu etkileri daha bir güçlü olarak görmekteyiz. Şimdi kısa da olsa bu grupların toplumsal, ekonomik ve siyasal düşüncelerinin doğrultularına değinelim. A. Ahmet Rıza ve Meşveret gazetesi. Ahmet Rıza Bey soğukkanlı yapısı, inandığı doğrultudan kolaylıkla sapmayan düşün ahlakı ile Jön Türk grubu içinde kısa zamanda parlamış ve liderler arasında sözü edilir olmuştur. Ahmet Rıza batılı bir yaşam tarzını benimsemiş olan İngiliz Ali Bey'in oğludur. Babasına İngiliz adının verilmesi, İngiltere yanlısı ya da İngiliz özentisi olmasından değil, kumaşın kalitelisine dendiği gibi insan-ı kamilin özelliklerine sahip olmasından ötürüdür. Ahmet Rıza Bey'in annesi Avusturyalıydı. Bu da onun Batı yaşamıyla yakından ilgilenmesi, bu yaşam tarzının özümlemesine sebep olan etkenlerden biridir. Babası o küçükken Konya'ya sürüldüğü için sık sık bu kente babasının yanına gitmek zorunda kalmıştır. Bu gezileri sırasında yakından tanımak olanağını bulduğu Anadolu köylüsü ve köyleri onu derin düşüncelere sevk etmiştir. Ziraat eğitimini tercih etmesine de Anadolu köylerinin geriliği sebep olmuştur. Ziraat eğitimini Fransa'da Grignon Okulu'nda tamamladı. Ne ki elinde yeterince sermaye olmadığından yeni tarım tekniklerini uygulama olanağına sahip olamayacağı kanısına vardığı için Milli Eğitim Ordusu'na katılmaya karar verdi. Önce Bursa'da İdadi-i Mülki Müdürü oldu. Sonra da aynı ilin Marif Müdürlüğü'ne atandı. Eğitim düzenine getirmek istediği yeniliklerden ötürü çevresi tarafından kuşkuyla karşılandı. İl içerisindeki memurlar ve halkın kendisine yönelik direniş ve eleştirileri karşısında yeniden Fransa'ya gitmek istedi. Bu isteği uygulama alanında karşılaştığı sorunların çözümünü bulmaya yönelik bir arzuydu. Fransız devriminin 100. yıl dönümü dolayısıyla açılan Paris sergisine katılacak Osmanlı heyetine girmeyi başardı ve yeniden Paris'e gitti. Paris'te Auguste Comte'un pozitivist okulunun etkisi altında kaldı. Bu arada padişaha lahiyalar göndererek özellikle eğitim alanında yapılması gereken dönüşümleri öneriyordu. Başlangıçta padişahtan birkaç arkalayıcı cevap aldığını biliyoruz. Fakat bir süre sonra padişah yurda dönmesini istedi. Ahmet Rıza dışarıda ülkesine daha yararlı olduğu konusundaki inancını kendisine bildirince durum tamamıyla değişti. Ahmet Rıza'nın anlattıklarına göre Abdülhamit Londra'da bastırdığı lahiyalara bir miktar para vermeyi teklif ederek yayınların kesilmesini istemiştir. Bu teklif Ahmet Rıza tarafından reddedildikten sonra Ahmet Rıza Bey 1895 yılının Aralık ayının başından itibaren Meşveret'i yayınlamaya başladı. Gazetede pozitivistlerin ünlü belgesi Düzen ve İlerleme Bir Amaç gibi yer alıyordu. Meşveret, Ahmet Rıza Bey'in siyasal düşüncelerini ekonomik ve toplumsal sorunlara getirdiği çözümleri içeren bir yayın organıdır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yukarıda da değinildiği gibi bir süre organlık görevini de üstlenmiştir. Ne ki Ahmet Rıza'nın gerek merkez komitesiyle gerekse diğer gruplarla düşün ve eylem ayrılığına düşmesi söz konusu organlık görevinin sürdürülmemesine neden olmuştur. Şu noktanın tekrar altını çizmekte yarar vardır ki Ahmet Rıza düşünceleri ve bu düşüncelere temel olan ilkeler açısından yaşamı boyunca ödün vermeyi düşünmemiş bir siyaset adamıdır. Nitekim bu davranışı İttihat ve Terakki'nin iktidarı sırasında Talat, Enver ve Cemal üçlüsünce yatsınmasına, bir kenara itilmesine neden olmuştur. Ahmet Rıza'nın ilkelerine bağlılığını, beş vakit namaz kılmadığını itiraf eden tek kişi olması da somut biçimde kanıtlamaktadır. Ahmet Rıza, padişaha yazdığı lahiyasında toplumsal yasaların varlığına şöyle değinmektedir. Cihanın kudret ve serveti vatanımızda toplansa, kavanini, tabiyenin hükmünü değiştiremez. Küre-i arzın üzerindeki dağlar, nehirler nasıl bir kanuna tabi ise, hayatı o küreye merbut olan insanlarda her şeyde kavanini tabiyeye itaat ve inkiyat etmeye mecburdurlar. Ahmet Rıza, toplum ve doğa yasalarını ancak uzmanların inceleyebileceğini ileri sürerek politikanın da uzmanlara bırakılmasını savunuyordu. Ahmet Rıza Bey'in bu pozitivist, materyalist dünya görüşünün bir diğer neticesi, fertlerin ihtiyacının maddi dünya ile sınırlandırıldığı fikriydi. İnsanların içinde bulundukları şartlar hangi istikamette ilerlemeleri lazım geldiğini tayin ediyordu. Şerif Mardin. Bu düşüncelerin getirdiği kaçınılmaz nokta ekonominin toplumsal yaşamdaki baskın niteliğidir. Nitekim Ahmet Rıza da Osmanlılar açısından yapılması gerekenin tarım ve endüstrinin geliştirilmesi olduğunu altını çizerek ifade etmiştir. Ne var ki Ahmet Rıza Bey, kamunun bu ekonomik kalkınma fikrini benimseyebilmesi için eğitimin gerekli olduğunu belirterek, eğitimdeki dönüşümleri ekonomik gelişmeden daha önemli saymıştır. Bu düşünce günümüze kadar Türk aydınlarının itibar ettiği bir yaklaşımdır. Öte yandan halkın bir takım geri kafalı din adamlarınca karanlığa itildiği düşüncesi Ahmet Rıza Bey'de ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bu geri kafalı tutucu kişileri şöyle tanımlamaktadır. Zühd-i takva perdesiyle fikir ve niyetini örten ve halkın cehlinden ve zaaf-ı kalbinden istifadeye çalışan mürayiler ve münafıklar. Ahmet Rıza Bey pozitivizme bir din inancıyla bağlanmıştı. Bu yönden bakıldığında laik sayılabilirdi. Ne ki bazı yapıtlarında, tartışmalarında Müslümanlığın pozitivist görüşe Hristiyanlıktan daha yakın ve uyumlu olduğunu iddia etmiştir. Ahmet Rıza'ya göre İslam'ın hoşgörüsü Osmanlı İmparatorluğu'nun bir anlama zaafını teşkil etmiştir. İmparatorluğun terekküp ettiği unsurlara böylesine gerçek bağların tevessülüne müsaade edilmiş olması, sonradan milliyetçilik cereyanının bu unsurlar arasında bir zemin bulmalarıyla neticelenmişti. Paris'e ilk gittiğinde ileri Avrupa ülkelerinin içtenlikle Osmanlı reformlarına inandıklarına, öncülük ettiklerine yönelik bir düşünceye sahip olan Ahmet Rıza Bey, sonraları bu düşüncesinde fazla ısrar etmemiştir. Yayınladığı Meşveret'te de bu mütereddit hali yazılarından izlenebilir. Bir kere Meşveret'te görülen, sonra da bütün Osmanlı ve Türk aydınlarında görülecek olan kötümserlik ve sürekli şikayet havası tüm ortama egemendi. Meşveret'in kötümser karanlıkçı görüşünü Şur'a-yı Ümmet 24 Nisan 1902 tarihli sayısında şöyle anlatmaktadır. Ölüyoruz, ölüme yuvarlanıyoruz. Bunun hesabını araştırmadık. Yalnız mersiyelerle vakit geçirdik. İhvan-ı hamiyet ve hürriyeti vatan için acı, müessir bentler yazıldı. Fakat bunların hepsi 8 senelik emeğimizin hülasası bir müstebidin seyfi zulmüyle vatanın battığını anlatmaktan ibaret oldu. Bu yakarış, olumlu bir çözüm yolunu söylemeden sadece eleştiri ve kötümserlik, düşünsel boyutta çıkış yollarının önemli tutarsızlıkları içermesindendir. Ahmet Rıza'nın pozitivist bilginin, yani ilerleme ve düzenin yerine niçin Marksist öğretinin etkisi altında kalmadığı tartışılır. Bu konuda Şerif Mardin, Ahmet Rıza'nın tüm batılı ve burjuva davranışlarının yanı sıra din kavramına bağlılığının etkin bir rol oynadığını ileri sürmektedir. Mardin'e göre Marksizmin dini temelden reddetmesi, Ahmet Rıza'yı bu öğretiden uzak kalması sonucunu yaratmıştır. Bu yaklaşım doğru olabilir, ne ki olayı tek yanlı ya da tek nedenli bir biçimde ele almaktadır. Dinle olan ilişkisi Marksist öğretiden esinlenmemesi için bir neden olabilir. Ama bunun yanı sıra Batı kapitalizminin, dolayısıyla Burjuvazi'nin Osmanlı Devleti'ne yönelik emperyalist temelleri onların Jön Türk hareketiyle yakından ilgilenmelerine neden olmuştur. Pozitivist öğreti de bu bakımdan Burjuvazi'nin en büyük yardımcısıdır. Jön Türklerin kendilerine maddi ve manevi destek sağlayan Burjuvazi ve onun öğretilerinin etkisinde kalmamaları için hiçbir neden yoktur. Meşveret bütün eleştirisel kötümserliğine ve de kendi içinde tutarlı olmamasına rağmen bazı temel düşüncelerin savunmasını yapmış, bunların aydınlar arasında yayılmasını sağlamıştır. Bu düşünceleri şöyle sıralamamız mümkündür. Osmanlılık kavramının geliştirilmesi, eğitime öncelik verilmesi, nizamiye ve şer'i mahkemelerin birlikte var olmasının yarattığı karmaşanın sergilenmesi. Bu düşünce Ahmet Rıza yönünden ters bir yaklaşımı içeriyorsa da o dönemde kahramanımızın bu denli tutarsız davranışlarına nadir de olsa rastlanmaktaydı. Meşveret zaman zaman Batı'nın emperyalist temellerine dikkati çekmiştir. Örneğin Batılı gelişmiş ülkelerin sultana baskı yaparak anayasayı yürürlüğe niye sokmadıkları, buna karşın yerel halklara yönelik reformları niçin destekledikleri Meşveret'in ikinci sayısından itibaren sık sık sorulan bir sorudur. Bu soruyla emperyalizmin içten olmayan niyetleri, özellikle Ermeni sorununu yaratmadaki amaçları bir oranda ortaya konulmak istenmiştir. Meşveret ister Türkçe ister Fransızca yayımlarıyla sokaktaki adamın sorunlarına eğilmemiştir. Aydınların ve onların öncülüğündeki bir eğitim seferberliğinin tüm sorunları çözeceğine yönelik inanç bunun nedenidir. Pozitivizmin gerekirci bir biçimde getirdiği bir başka sonuç da sokaktaki adama eğilinmeme nedenidir. Bilindiği gibi pozitivist görüşe göre toplumsal yasaların varlığı, siyaseti de bir uzmanlar grubunun tek eline itmişti. Yani siyaset bir bilim işiydi ve onu da ancak uzmanları bilebilirdi. İşte bu pozitivist yaklaşımlar uzun bir dönem süresince Türk aydınının doğrultusunu çizmiştir. 20. yüzyılın başlarında Ahmet Rıza ve Meşveret dergisinde toplananlar ağır bir biçimde de olsa anti-emperyalist bir çizgiye girmeye başlamışlardır. Ahmet Rıza Bey'in anti-emperyalist çizgide bazı yazılarından aşağıdaki alıntıları sergilemeyi yeğledik. Ecnebi şirketleri giriştikleri işlerden ki bunların hemen hepsinin memleketin sosyal ve iktisadi menfaatlerine zararlı oldukları ve onlardan yalnız bazı finans sendikalarının faydalandıkları söylenebilir, padişaha ne gibi bir onur payı düşebileceğini anlamıyorum. Padişah demir yolu hatları döşemiş ve rejiler tesis etmişse bu şekilde hareket etmekten bir menfaat gördüğündendir. Bu menfaat Türkiye'nin menfaati değil, halkı ve memleketi sıra ile istismar etmek amacıyla kendini tahta muhafaza eden kozmopolit kliğin menfaatidir. Bu alıntıların da vurguladığı gibi 1900'den sonra her geçen gün Batı kapitalizmine ve onun emperyalist girişimlerine daha bir güçle yüklenmektedir. Bir ara Avrupa'nın siyasi fikirlerinin ekseriyetinin menfaatin üvey çocukları olduklarını ve tıpkı elbise, şapka gibi modaya göre değişen dekoratif inanç ve mütalalardan ibaret bulunabileceğini idrak ettiğini söyleyecek kadar anti-emperyalist düşünün etkisi altındadır. Ne var ki yılgınlık onu Bahattin Şakir'in bir yerde totaliter diye nitelenebilecek düşüncelerine yaklaştırdı ve Latif'in dört ilkesini kabul etti. Elite önem veren bir düşünü geliştirmeye çalıştı. Ona göre Türkiye'de grande masayı kazanma çok zor, bir yerde olanaksızdır. Bu nedenle her şeyi elitler yapacaktır. Var olabilmek için elitin istila edici ve fethedici olması lazımdır. Osmanlılarda ordu söz konusu elitin kaynağıdır. Ahmet Rıza Bey subaylara politikaya karışmayı, iktidarın ehliyetsizlerin eline geçmesine müncer olan vetireye mani olmalarını tavsiye ediyordu. Bu askeri elit sivil hayatta da önderlik yapmak zorundaydı. Çünkü yılan oynatan falcı bir şeyhin umuru mühimmeyi devlete karıştığı bir yerde namuslu ve hamiyetli zabitanın malumat ve iktidarından vatanı mahrum kılmak onulmaz bir hataydı. Ahmet Rıza ve Meşveret'in çizgisi Osmanlı-Türk aydınlarındaki halka rağmen halk için belgesini açıkça sergileyen bir görünümdedir. Bu belgenin etkilerine veya örneklerine günümüzde de rastlanmaktadır.